Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. 96.8 Gönül Frekansınız. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, Orta Doğu'dan Balkanlara, Avrupa'dan Afrika'ya hareketli bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Protesto gösterilerinden çatışma haberlerine, siyasi çalkantılardan toplumsal hareketlere yoğun bir gündem ile karşınızda olacağız. Bu hafta dış politika gündeminde neler yaşandığına bakarak programımıza başlamak istiyoruz. Ardından bu hafta öne çıkan gelişmelerin detaylarına, sahne gerisinde yaşananlara ve siyasi analizlerde neler söylenip neler yazıldığına bakacağız. Dış politika gündeminde haftanın en çok konuşulan konularından birisi hiç kuşkusuz Ukrayna'daki protesto eylemleriydi. 3 aydan bu yana süren gösterilerde gerginlik bu hafta tavan yaptı denebilir. Ukrayna emniyet güçleriyle protestocular arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 100'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan siyasi kriz, Ukrayna'yı iç savaşa mı sürüklüyor endişesini beraberinde getirdi. Dün imzalanan anlaşmayla siyasi krizin kısmen çözüldüğü tahmin ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovych erken seçim ve anayasa değişikliği talebini kabul etti ama istifa etmedi. Batı dünyası anlaşmadan memnun. Ukrayna'daki siyasi krizin perde arkasını etraflıca konuşacağız. Sokak gösterilerinin esir aldığı bir başka ülke Venezuela'ydı. Öğrencilerin başını çektiği gösterilerin hedefinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro bulunuyor. İktidarı yüksek enflasyon, artan suç oranı, yolsuzluk ve üretim düşüklüğü ile suçlayan göstericiler, Sosyalist Devlet Başkanı Munara'nın istifasını istiyor. Tayland sokak gösterileriyle gündem olan bir başka ülke oldu. Balkanların sıkıntılı ülkesi Bosna Hersek'te ise sular durulmuş gibi gözüküyor. Programımızda Balkanlardan Avrupa'ya, oradan Asya'ya, neredeyse dört bir kıtadaki sokak gösterilerinin nedenlerine ve ortak yönlerine dikkat çekeceğiz. Ve tabii ki 3 yıldır insanlık krizine sahne olan Suriye. Suriye'de iç savaşı sona erdirmeyi hedefleyen ama başarısızlıkla sonuçlanan Cenevre 2 görüşmelerinin ardından gündemdeki soru şimdi ne olacak? Hiç kuşkusuz Esed rejiminin arkasındaki cephe ile muhaliflerin arkasındaki cephenin atacağı adımlar Cenevre 2'nin ardından gündeme gelen bundan sonra ne olacak sorusunun cevabını verecek. İddia edildiği gibi ABD ve Suudi Arabistan muhaliflere ağır silahlar vermeye başladılar mı? Bu silahlar cephedeki askeri dengeleri değiştirebilir mi? Programımızda bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Darbe mağduru Mısır'da siyasi tansiyon hala yüksek. Körfez ülkelerinden akan milyar dolarlara rağmen Mısır ekonomisi alarm vermeye devam ediyor. Arap Baharı'nın devrim sonrası en sıkıntılı ülkelerinden biri olan Libya bu haftada oldukça hareketliydi. Libyalılar bu hafta yeni anayasayı hazırlayacak şura üyeleri için sandık başındaydı. Anayasayı hazırlayacak 60 kişiden oluşacak şuraya girmek için 650 aday yarıştı. Haftanın dış politika gündeminde öne çıkan gelişmelerin birkaçının başlıkları böyle. Dilerseniz gelişmelerin detaylarına geçelim. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor. Sevgili
dinleyenler, yeniden merhaba. Bu hafta dış politika gündeminde öne çıkan gelişmelerin detaylarına Suriye ile başlamak istiyoruz. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Suriye gündemine ilişkin en önemli konu, başarısızlıkla sonuçlanan Cenevre 2 görüşmelerinin ardından Suriye'yi ne bekliyor sorusu var. Suriye'de 3 yıldır yaşanan insanlık dramına Cenevre 2'nin merhem olmayacağı biliniyordu. Tabir caizse denenmiş olmak için denendi. Suriyelilerin ifade ettiği gibi 100 Cenevre konferansı daha yapılsa bir şey değişmeyecek. Durum onu gösteriyor. Zalim ve o zalime hayat öpücüğü verenler bulundukları pozisyonlarından bir milim geri adım atmıyorlar çünkü. Sözüm ona çözüm isteyenler ise çözüm istiyormuş gibi yapıyorlar adeta. Cenevre'deki görüşmelerinin devam ettiği 3 haftalık zaman diliminde 2500 Suriyeli sivilin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor istatistikler. Bu kayıpların büyük bölümü rejim tarafından rastgele ve hunharca kullanılan varil bombalarıyla katledilen insanlardan oluşuyor. Barışı görüşürken binlerce insanı katletmek nasıl bir şey, bunu anlamak mümkün değil tabii ki. Cenevre 2'nin ardından Suriye'yi ne bekliyor sorusuna geri dönersek, Amerika'nın ve Suudi Arabistan'ın muhaliflere uçak savar gibi ağır silahları vereceği beklentisi artmış durumda. Bu durum cephedeki dengeyi değiştirebilir mi? Evet, değiştirebilir. Esed'in sonunu getirebilir mi peki? Bu da Esed'in yanında yer alan Rusya ve İran'ın bundan sonra Esed'e vereceği desteğin boyutları ve niteliğiyle alakalı bir durum. Rusya ve İran'ın Esed rejimine desteğini artırması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Nitekim gelen haberler İran'ın bu anlamda çok ciddi hazırlık yaptığını gösteriyor. Aynı şekilde Hizbullah'ın da. Daha çok Hizbullah milisinin Suriye'deki savaşa dahil olması çok daha kanlı, çok daha sancılı bir süreç demek. Velhasıl kanın duracağı yönündeki umut ve beklentilerden ziyade savaşın çok daha şiddetleneceği yönünde tahminler dillendiriliyor siyasi analizlerde. Ancak şurası da bir gerçek ki geçen 3 yılda tecrübe edildi ki söz konusu Suriye olunca öngörüde bulunmak bir hayli zorlaşıyor. İsterseniz gelin Cenevre 2 sonrası Suriye'yi nelerin beklediğine ilişkin siyasi analizlerde neler söylenip neler çizildiğine bir bakalım. Türkiye Gazetesi'nden Ceren Kenar ile başlayalım. Ceren Kenar, Suriye'de iç savaşın sonu nasıl gelir sorusunu soruyor ve teorik olarak şu 4 ihtimali sıralıyor. 1. Esed rejiminin kazanması ve muhalefeti yok etmesi. 2. Muhaliflerin kazanması ve rejimin sonunu getirmesi. 3. Suriye'nin bölünmesi ve Alevi, Sünni, Kürt federasyonlara veya devletlere ayrılması. 4. Lübnan iç savaşını bitiren Taif Anlaşması gibi Suriye'nin ulusal bütünlüğü içinde bir güç paylaşımı yaparak hem rejim hem de muhalif unsurların iktidara eklemlenmesi. İlk ihtimal dışındaki tüm bu senaryolar için uluslararası kamuoyunun aktif desteği ve kararlı politikalar geliştirmesi lazım. Peki Suriye meselesinde bir Srebrenica noktası olacak mı? Hatırlayalım, Bosna'da başlayan katliamları 3 sene seyreden uluslararası kamuoyu ancak Srebrenica katliamı gerçekleştiği zaman NATO müdahalesiyle sonlandırmaya girişmişti. Bu soruya Srebrenica katliamı olurken Amerikan Dışişleri'nin sözcüsü olan Nicholas Burns kötümser bir cevap veriyor ve Obama'nın Esad'ı caydıracak bir güç kullanmama konusundaki isteksizliğinden dem vuruyor. Bu Amerika'nın hiçbir şey yapmayacağı anlamına gelmiyor. Hem rejimle hem de radikal unsurlarla savaşmaları için Amerika'nın özellikle Ürdün'de özel birlikleri eğittiği sır değil. Buna ek olarak Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kalması ile Suudi Arabistan'ın ağırlığını kullanarak muhaliflere antitank füzesi ve ısı güdümlü taşınabilir uçak savar temin edeceği bilgisi uluslararası medyada yer buluyor. Bu ekipmanlar muhaliflerin savaşma kapasitesini ciddi şekilde artırabilecek ve özellikle hava saldırılarına karşı sivil kayıpları önleyebilecek nitelikte. Bu unsurlar üzerinden yeni bir askeri birlik geliştirmek ve özellikle Suriye'nin güneyinde mevzi kazanarak rejimi esessiz bir geçiş dönemine geçiş için zorlamak hedefleniyor. Mevcut denge durumunu sarsıp muhaliflerin mevzi kazanması ile rejimin taviz vermesi amaçlanıyor. Bunlar olurken ve iç savaşın uzun süre devam etmesi beklenirken Suriyelilere ölmeye devam etmek ve komşu ülkelere de bu istikrarsız ile yaşamayı öğrenmek kalıyor, diyor Ceren Kenar. Strateji uzmanı Nihat Ali Özcan'a göre ise Suriye'deki insani yardım sistemini geliştirecek, askeri dengeyi değiştirecek tek yol muteber muhaliflere verilen aktif ve pasif desteğin artırılması. Özcan'a göre bunu sağlayacak olan ise Esed'in askeri üstünlüğüne son verecek, oyunu değiştirecek hava savunma ve tank savar silah sistemlerinin muhaliflerin emrine verilmesi. Bu noktada çözülmesi gereken 4 temel sorun var, diyor Özcan. Birincisi, müttefiklerin muteber muhaliflerin kim olduğu ve nasıl tanımlanacakları konusunda ortak görüş üretmeleri. İkincisi, sıklet merkezinin Türkiye mi yoksa Ürdün mü olacağı konusunda anlaşma. Üçüncüsü, muhaliflere verilecek füzelerin nasıl takip ve denetim altına alınacağı. Son olarak, müttefikler arası güvensizliğin nasıl giderileceğidir. Strateji uzmanı Nihat Ali Özcan, müttefikler Esad'ın ayaklanmayı bastırma stratejisini işlevsiz kılacak, sahada askeri, masada diplomatik tabloyu değiştirecek, yeni silahlanma programını hayata geçirecek gibi görünüyor, diyor. Bu gerçekleştiği takdirde Esed'in ordusu hareket kabiliyetini kaybedecek. çatışmalar orta çağdaki gibi kalekollara mahkum olacaktır. Politik beklenti tarafların muharebe sahasını değiştirecek tablosuna bağlı olarak yeniden masaya oturmalarıdır. Yeni stratejinin esin kaynağı Sovyetlerin Afganistan işgali, ABD'nin de Irak Savaşı sırasında yaşadıklarıdır. Her iki ülke de buralarda yüzlerce helikopter ve uçak kaybetmiş ve savaşın gidişatı kökten değişmişti. Yeni hamleye itirazlar da var. Özellikle de füzelerin kötü çocukların eline geçmesi gibi. Bu konuda çeşitli öneriler geliştiriliyor. Birincisi silah sistemlerinin elektronik takibi ya da kötü çocukların eline geçmesi halinde gönderilecek sinyalli imhası. Diğeri ise silahların fiziki kontrolü veya gözetim altına alınması. Görünen o ki bu ve benzeri tartışmalar gölgesinde Suriye konusu önümüzdeki aylarda hatta yıllarda daha fazla gündemde olacak diyor strateji uzmanı Ali Nihat Özcan. Velhasıl neyin nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek. Ancak Cenevre 2'nin ardından Suriye'yi bir hayli hareketli günlerin beklediği muhakkak. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Libya gündemine. Kaddafi'nin devrilmesinin 3. yılını kutlayan Libya, bu haftanın en hareketli ülkelerinden biriydi. Libya'da haftaya damgasını vuran ilk gelişme, iki silahlı grubun Milli Genel Kongre'yi görevi bırakması tehdidinde bulunması oldu. Zindan merkezli milis güçlerden El-Kaka Tugay'ı Milli Genel Kongre'nin görevi bırakması için verdiği 5 saatlik süreyi ilk önce 72 saate çıkardı. Diğer silahlı gruplar ise Milli Genel Kongre'ye sahip çıktı. Bu arada Libya Başbakanı Ali Zeydan meclise erken seçim önerisinde bulundu. Milli Genel Kongre'ye tanınan mühletin sona ermeden Libya'da yönetime el koyacaklarını açıklayan zindan merkezli milis güçlerden El-Kaka Tugay'ı lideri Osman Mulaykat'a suikast düzenlendi. Uluslararası Trablus Havalimanı yolunda aracına düzenlenen silahlı saldırıda beraberindeki iki miliste ağır yaralan Mulaykat'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. El-Kaka Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada ise suikast girişiminin intikamının alınacağı belirtildi. Suikast girişimi sonrası zindan merkezli milislerle Trablus milis grupları arasında başkentte çatışmaların çıkmasından endişe ediliyor. Libya gündemindeki bir diğer konu ise Libyalıların bu hafta yeni anayasayı hazırlayacak şura üyeleri için sandık başına gitmeleri oldu. Anayasayı hazırlayacak 60 kişiden oluşacak şuraya girmek için 650 aday yarıştı. Yeni anayasayı hazırlayacak komisyonun belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy sayımı sürüyor. Güvenlik ihlallerinin yaşandığı 5 bölgede çarşamba günü seçimler tekrar edilecek. Libya, 40 yıllık Kaddafi iktidarının ardından ilk kez yeni anayasaya kavuşacak olmasına rağmen siyasi açıdan olumlu bir havanın hakim olduğunu söylemek mümkün değil ne yazık ki. Yapılan analizlerde birçok kişi seçimlere şüpheyle bakıyor. Çünkü az sayıda vatandaş bu seçimlerde oy kullanmak için seçmen kütüklerine kayıt olduğunun altı çiziliyor. Yine seçimlerde 60 kişiden oluşacak anayasa şurası zamanında ya da gecikmeli olarak bir taslak sunarsa bu kabul edilinceye kadar birçok engelle karşılaşacağı belirtiliyor. Libya'daki düşünce kuruluşlarından Sadık Enstitüsü'nün kurucusu Enes El-Gomadi, vatandaşların ülkedeki seçimlerden çok gündelik hayatlarını kolaylaştıracak konulara ilgi gösterdiğini belirtiyor. Enes El-Gomadi, elektrik tedarikinde sorunlar var, yollar ve okullar kötü durumda, sağlık hizmetleri yeterli düzeyde değil, hastaneler tamamen harap, bu durum herkesin sorunu. Çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve yaşlıların, insanlar bu konulara gelecekte Libya Anayasası'nın nasıl olacağından daha fazla ilgi gösteriyor, diyor. Sevgili dinleyenler, darbe mağduru Mısır'a uzanıyoruz. Bu hafta Mısır'ın gündeminde ne yaşandığına bakalım isterseniz. Cuma namazı sonrası protesto gösterileri darbe mağduru Mısır Klasiği olma özelliğini koruyor. Dün de cuma namazı sonrası Kahire'de birçok yerde eş zamanlı protestolar gerçekleşti. Protestocular askeri darbeye karşı Rabia işareti, sloganlar ve pankartlarla yürüdü. İskenderiye ve Süveyş kentlerinde de protestolar vardı. Gösteriye katılanlar tutuklanan sivillerin serbest bırakılmasını ve hapishanelerde uygulanan işkencenin durmasını istedi. Uluslararası kamuoyundan destek isteyen göstericiler darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Mürsi'nin görevine iade edilmesini talep ettiler. Öte yandan Mısır ekonomisinin alarm vermesi darbeci yönetimi bir hayli endişelendirmiş gözüküyor. Gün geçtikçe ekonomik sıkıntıların arttığı Mısır'da bölge ülkelerinden her fırsatta kredi elde etmenin yollarını arayan geçici yönetim, ekonominin baş aşağı gitmesine engel olamıyor. Mısır Maliye Bakanlığı verilerine göre geçici hükümet 2013 yılının son yarısında 70 milyar dolar iç borçlanma gerçekleştirdi. Buna göre darbe sonrasının ülkeye getirdiği iç borç yükünün %53.8 oranında arttığı ortaya çıktı. Mısır askeri darbeden bugüne geçen 6 aylık süre içerisinde 70 milyar dolar iç borçlanma yaptı. Darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yönetiminde bulunduğu aynı yılın Ocak-Haziran sonu arasındaki 6 aylık süre içerisinde gerçekleşen borçlanma miktarının ise 316 milyar Mısır cüneyi yani 45.4 milyar dolar olduğu hatırlatıldı. Buna göre darbe sonrasının ülkeye getirdiği iç borç yükünün %53.8 oranında arttığı ortaya çıktı. Sevgili dinleyenler, Mısır'dan geçiyoruz. Bu haftanın en çok konuşulan gündemine, Ukrayna'dan Venezuela'ya, Tayland'dan Bosna Hersek'e son dönemde gündemde en çok konuşulan konulardan biri olan sokak eylemlerinin nedenlerine, ortak özelliklerine değinmek istiyoruz. Ukrayna, Tayland ve Venezuela'daki hükümet karşıtı protestolara kanlı olaylar damgasını vururken Bosna Hersek'teki birçok kamu binası yakıldı. Dört ülkede de hükümetler artarak süren kitlesel gösteriler karşısında çıkış yolu arıyor. Rusya yanlısı tutum sergileyen Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in AB ile 5 yıldır müzakere edilen ve imza aşamasına gelen Gümrük Birliği Anlaşması'nı Kasım'da askıya alması Avrupa yanlılarını meydanlara dökmüştü. Muhaliflerin öne çıkan talepleri Avrupa Birliği ile Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması, Devlet Başkanı Yanukovych'in yetkilerinin anayasa değişikliğiyle kısıtlanması ve seçimlere gidilmesi. Protestocular tarafından Moskova'nın ve kendi yakın çevresinin çıkarlarına hizmet etmekle suçlanan Yanukovych, Rusya'nın desteğiyle iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Moskova'da zor durumdaki Ukrayna ekonomisine yardım etmek için söz verdiği 15 milyar doların şu ana dek sadece 3 milyar dolarını gönderdi. Olayların arka planında Avrupa ve Rusya'nın güç mücadelesi var. Her iki tarafta birbirlerini Ukrayna'nın iç işlerine karışmakla suçluyor. Ukrayna hükümet karşıtı protestolara pek de yabancı değil aslında. Turuncu devrim olarak adlandırılan 2005'teki protestolar neticesinde ülkede Batı yanlısı parti iktidara gelmişti. Kasım'da benzer taleplerle başlayan sokak gösterileri bu hafta kelimenin tam anlamıyla tavan yaptı. İç savaşı andıran görüntülerin yaşandığı çatışmalarda göstericilerden ve güvenlik güçlerinden 100'e yakın kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Ukrayna'yı iç savaşın eşiğine getiren siyasi kriz dün imzalanan anlaşmayla kısmen çözüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych erken seçim ve anayasa değişikliği talebini kabul etti ama istifa etmedi. Batı anlaşmadan memnun, Rusya rahatsız ama engel olamadı. Meclis azil süreci başlatınca Yanukovych'in kaçtığı iddia ediliyor. Parlamentonun jet hızıyla onayladığı Ukrayna'yı iç savaşın eşiğinden döndüren anlaşma özetle şöyle. Ulusal Birlik Hükümeti çalışmaları başlatılacak. Yeni koalisyon hükümeti 10 gün içerisinde kurulacak. Hükümet ve parlamentonun yetkilerini dengeleyen anayasa reformu için hemen çalışma başlatılacak ve Eylül'e kadar tamamlanacak. Yeni anayasanın kabulünden sonra en geç Ocak ayına kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Olağanüstü hal ilan edilmeyecek. Yetkililer ve muhalefet şiddete başvurmaktan uzak duracak. 18 Şubat'tan bugüne kadar açılan davalar kapatılacak. Ülkede son aylarda yaşanan şiddet olayları siyasi iktidar, muhalefet ve Avrupa Konseyi'nin ortak çözümü altında araştırılacak. Sorumlular ortaya çıkarılacak. Fransa, Almanya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Rusya'nın özel temsilcisi tüm şiddet olaylarının acilen sona erdirilmesi için çağrıda bulunmaktadır, deniyor. Anlaşmanın imzalanmasından yaklaşık bir saat sonra Ukrayna parlamentosu devlet başkanının yetkilerini kısıtlayacak 2004 anayasasına geri dönülmesini kararlaştırdı. Ukraynalı vekiller ayrıca gösteriler sırasında şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan veya yargılanması söz konusu olan herkesin affına onay verdi. Bu hafta sokak gösterilerinin damgasını vurduğu şiddet olaylarına sahne olan bir diğer ülke ise Venezuela'ydı. Venezuela'da öğrencilerin başını çektiği sokak gösterilerinin hedefinde devlet başkanı Nicolas Maduro bulunuyor. İktidarı yüksek enflasyon, artan suç oranı, yolsuzluk ve üretim düşüklüğü ile suçlayan göstericiler sosyalist devlet başkanı Maduro'nun istifasını istiyor. Nisan 2013'te oyların %49'unu alarak iktidara gelen Maduro ise protestoların arkasında ABD'nin bulunduğunu savuyor. Nicolas Maduro, ABD konsolosluğunda görevli 3 yetkiliyi sınır dışı etme kararı aldı. Devlet televizyonlarından halka seslenen Maduro, Amerikalı yetkilileri hükümet karşıtı gösterilere katılan öğrencilerle bir araya gelmek ve konsolosluk işleri yapar gibi görünüp üniversitelere sızmaya çalışmakla suçlamıştı. ABD yönetimi ise protestoların organize edilmesine yardım ettiği iddialarını reddediyor. Venezuela'da 12 Şubat'ta başlayan hükümet karşıtı gösterilerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Sokağın hedefindeki bir diğer hükümet Tayland yönetimiydi. Tayland'daki hükümet karşıtı gösteriler sürgündeki eski başbakan Thaksin Shinawatra'nın ülkeye dönebilmesine imkan tanıyan tasarının Ekim sonunda parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından başladı. Başbakan Yingluck Shinawatra'nın istifasını isteyen protestocular yolsuzlukları sona erdirmek ve reformları hayata geçirmek için atanmış halk konseyi oluşturulmasını talep ediyor. Ülkede devam eden gösterilerin arka planında eski sistemi savunan elitist bürokratlar ile reform yanlısı çevrelerin mücadelesi bulunuyor. Çoğunluğun tahakkümüne karşı olduklarını ifade eden çevreler, hükümeti oyları satın alarak iktidara gelmek ve ülkeyi yolsuzluklarla idare etmekle suçlanıyor. Endonezya'nın ardından Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci ekonomisi Tayland'da göstericilere karşı kuvvet kullanmakta isteksiz davranan polisin salı gününden itibaren göstericilere müdahale etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Shinawatra ülkedeki siyasi krize son verebilmek amacıyla parlamentonun alt kanadını feshetme kararı almış ve 2 Şubat'ta erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Gösterilere destek veren muhalefet partileri sonuçları hala açıklanmayan seçimleri boykot etmişti. Geçen haftaya damgasını vuran ve bugünlerde hayatın normale dönmeye başladığı Bosna-Hersek'teki protesto gösterilerinde binlerce kişinin sokağa dökülmesinin gerekçesi ise %45'e ulaşan işsizlik oranı ve yolsuzluk iddiaları gösterilmişti. Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde Bosna-Hersek Federasyonu parlamentosundan bir milletvekilin işe yerleştirme vaadiyle bir kişiden 10 bin avro alırken polis tarafından suçüstü yakalanması ise protestoları tetiklemişti. Tuzla'da kamu çalışanlarının ekonomik talepleriyle başlayan ve kısa sürede ülke geline yayılan gösterilerde Cumhurbaşkanlığı dahil 17 kamu binası yakılmıştı. Ekonomist Cemil Erten sokak eylemlerinin ortak noktalarını şu şekilde özetliyor. 3 ülkede pazar ve enerjide üretim geçiş ülkeleri. Her 3 ülkede de eskiyi devam ettirmek isteyen ülke çıkarına aykırı çürümüş bir sermaye sınıfı var. Tıpkı Türkiye gibi. 2. 3 ülkede de toplumsal sınıflar çok dinamik ve hareketli. Yıllardır darbe ve baskı ile bilenmiş yeni bir orta sınıf var ve bu orta sınıfın eğitim ve teknolojiye ulaşımına paralel talepleri de çok yoğun. Tıpkı Türkiye gibi. 3. Her 3 ülkede de önümüzdeki süreci okuyan ve küresel güçlerden bağımsız davranmaya çalışan yeni bir devlet ve siyaset dinamiği ortaya çıkıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Ama bu 3 ülkede olanların tıpkısıyla Türkiye'de olması için de çok çalışıldı. Bunun da nedenlerin arkasındakilerini biliyoruz diyor Cemil Erten. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz haftanın dış politika analizine. Bu hafta haftanın dış politika analizinde Profesör Doktor Beril Dedeoğlu'nun ABD ve Rusya aynı sepete konmayan yumurtalar başlıklı analizini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dedeoğlu Star gazetesinde yer alan makalesinde Mısır'da darbeyi gayet normal karşılayan Batı dünyasının Ukrayna'yı askeri darbe konusunda uyarmasındaki çifte standarda dikkat çekiyor. Ardından Batı dünyası ile Rusya arasındaki bölgesel ve küresel nüfus mücadelesinin parametrelerini analiz ediyor. İşte Dedeoğlu'nun çarpıcı değerlendirmeleri.
ABD ve Rusya, aynı sepete konmayan yumurtalar. Mısır'da darbe yaparak eski rejimi geri çağırmak, gayet tabii ülkede istikrarın sağlanacağı anlamına gelmedi. Bu darbeyi destekleyen ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinin Mısır'da yeni bir yapının kurulmasına giden yoldaki iç mücadeleleri, tehlikeli buldukları, o nedenle çatışma ortamı dursun da, nasıl durursa dursun dedikleri biliniyor. Ancak istikrar arayışı, bizzat o ülkenin istikrarsızlaşmasına yol açan koşulları da hazırlar. Mısır'da da öyle oluyor. Ekonomik koşullar giderek kötüleşiyor. toplumsal sorunlar çözülmediği gibi muhalif kesimler de nefret depolamayı sürdürüyorlar. Buna benzer bir durum Ukrayna'da da yaşanıyor. Ancak Mısır'daki darbeyi gayet uygun bulan devletler, Ukrayna'yı askerin müdahalesi konusunda uyarıyorlar. Dolayısıyla Ukrayna'da ordu duruma müdahale etmesin ama Mısır'da etsin denen bir durum ortaya çıkıyor. Birçok açıdan çifte standart olarak değerlendirilebilir bu tutum. Ancak uluslararası ilişkilerde çıkarlar, ilkelerin önünde gidiyor ve bu tür durumlar fazlasıyla görülebiliyor. Mısır'daki darbeyi destekleyenler, yönetimi ele alacak ekibin kendilerinden yana tavır koyacağını, ancak Ukrayna'da tam tersine ordunun Ukrayna'yı tamamen Rusya safına çekeceğini hesaplıyorlar. Bu nedenledir ki NATO Genel Sekreteri bile Ukrayna'yı uyardı. Bu uyarı Ukrayna Devlet Başkanı'na mıydı yoksa Putin'e mi uzanıyordu, orası da ayrı. Ukrayna'nın geleceği gayet açık biçimde Rusya-Batı ilişkilerinin nasıl gelişeceğine bağlı. Görüldüğü kadarıyla Rusya bu ülkeden katiyen elini çekmeyecek, tıpkı Suriye'den çekmediği gibi. Suriye-Ukrayna hattını daha sıkı tutma eğilimine giren bir Rusya söz konusu ve bu çerçevede Mısır'ı da göz ardı etmediği anlaşılıyor. Geçen ay Sisi'nin Moskova'ya yaptığı ziyaret sonrasında iki ülke arasında yeni anlaşmalar imzalandı. Rusya, Mısır'a ekonomik yardım yapacak ve silah satacak. Bir açıdan bakıldığında ABD ile Rusya'nın Mısır lideri konusunda uzlaşı içinde oldukları düşünülebilir. Batı, Ukrayna'yı kaşıdığı ölçüde Rusya Mısır'la yeni ilişkiler kurar, bu yolla Suriye'deki varlığını da koruma altına alabilir. Rusya'nın Mısır'a olan ilgisi rekabetçi bir siyasetin tezahürü ise ABD'nin de alternatif adımlar atması beklenir. ABD'nin ilk alternatif adımının İran'la ilişkileri normalleştirme olduğu unutulmamalı. Bununla birlikte başka girişimlerin de devrede olduğu anlaşılıyor. ABD'nin Kıbrıs konusuna dahil olması, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının taraf ülkeler arasında bağ oluşturması için çaba göstermesi bunlardan bazıları. Söz konusu yeni girişimlerde ABD açısından iki kritik ülke olduğu açık. ABD, Türkiye'nin siyasal veya ekonomik krizler yaşayıp yaşamayacağını, müttefikleriyle birlikte çalışıp çalışmayacağını bilmek istiyor. İkinci ülke olan İsrail'den de ABD'nin işini kolaylaştıracak adımlar atmasını bekliyor. Bu adımlar Türkiye ile ilişkileri geliştirmek, Filistin konusunda da yol almak. Türkiye ya da İsrail, ABD'nin stratejik beklentileri açısından olumsuzluk ihtimali taşıyorsa, hiç kuşkusuz bu iki ülkeye alternatif ilişkiler kurulabilir, hatta kurduğu yeni ilişkiler Türkiye ve İsrail'i son derece zor durumda da bırakabilir. Oyun giderek sertleşiyor. Dış ilişkilerde zaman kazandıracak ufak manevraları yapabilme olasılıkları azalıyor. Dolayısıyla daha radikal adımların atılacağı bir döneme giriyoruz. Tıpkı iç politikadaki gibi.
Sevgili dinleyenler, haftanın dış politika analiziyle programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Araya dünyadan derlediğimiz dünya turu haberlerimizle gidiyoruz.
Suudi Arabistan'dan Katar'a tehdit. Suudi Arabistan, Katar'ı hava sahasını ve sınır kapılarını kapatmakla tehdit etti. Katar'ın Suudi Arabistan için de bunların Müslüman kardeşleri desteklediğini, bu desteğe devam etmesi halinde Katar'la diplomatik ilişkilerini durduracaklarını açıkladılar. İngiltere'de yayınlanan ve hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkilere sahip olduğu ifade edilen El Arab gazetesinin duyurduğu haber, Suudi Arabistanlı bir üst düzey yetkiliye dayandırılıyor. El Arab gazetesinin Suudi yetkiliye dayandırarak duyurduğu haberde Katar'ın Suudi Arabistan içerisinde faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na destek verdiği, Katar'ın bu tutumdan vazgeçmemesi halinde Katar'la ilişkilerin askıya alınacağı, sınırların ve hava sahasının Katar'a kapatılacağı yer alıyor. 69 yıl sonra gözaltına alındılar. İkinci Dünya Savaşı'nda işlenen Nazi savaş suçlarına karşı farklı kentlerde yürütülen soruşturmada takibe takılan 3 kişi gözaltına alındı. 88, 92 ve 94 yaşlarındaki şüpheliler yakalanarak hapishaneye sevk edildi. Zanlılar, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942-1945 yılları arasında Yahudilerin toplu olarak katledildiği Auschwitz toplama kampında gardiyanlık yapmakla suçlanıyor. 90 yaşındaki Demyanyuk, yaşı ve rahatsızlıkları göz önünde bulundurularak serbest bırakılmış, bir sonraki yıl kaldığı huzur evinde ölmüştü. Savcılık makamı birinci derece adam öldürdüğü ispatlanamasa da gönüllülük esasıyla işleyen gardiyanlık sistemine dahil olan Demyanyuk'un toplu katliamların bir parçası olduğunu savundu. Yargıçların da bu yönde aldığı kararla Demyanyuk davası Alman hukuku için tarihi bir dava oldu. Yusuf El Karadavi'den çok sert açıklama. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi, hoşlarına gitsin veya gitmesin hutbe vermeye, doğru olanı söylemeye devam edeceğini açıkladı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi, Katar'ın başkenti Doha'daki Ömer bin Hattab Camii'nde verdiği cuma hutbesinde son 3 haftadır hutbe veremediğini, ilkinde şahsi nedenler, diğer ikisinde ise soğuk algınlığı sebebiyle cemaat önüne çıkamadığını belirtti. Karadavi'nin cuma hutbesi verme işi medya ve sosyal paylaşım sitelerinde 24 Ocak tarihinde yaptığı ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini hedef alan sözlerinin uyandırdığı tepkiyle ilişkilendirilmişti. Karadavi söz konusu hutbesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı Ahmet Şefik'i topraklarında barındırmakla ve bütün İslami yönetimlerin karşısında olmakla suçlamıştı. Müşerref sivil mahkemede yargılanacak. Pakistan'da mahkeme vatana ihanet suçundan yargılanan eski Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in sivil mahkemede yargılanmasına karar verdi. Pervez Müşerref, vatana ihanet suçu kapsamına giren, 2007 yılında Anayasa'yı ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerini askıya alma suçundan yargılanıyor. Barzani'den PYD'ye kanton tepkisi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Demokratik Birlik Partisi'nin Suriye'nin kuzeyinde ilan ettiği kantonlara ilişkin, "Biz Suriye'de tüm siyasi tarafların içinde yer alacağı oluşumu muhatap alırız, bizim Rojova'da kabul edip onaylayabileceğimiz şey halkın ortak sesidir," dedi. Çin, Doğu Türkistan propagandası başlatıyor. Çin hükümetinin son yıllarda Doğu Türkistan ve Tibet'te uyguladığı baskı ve şiddet dünyada birçok ülkenin tepkisine neden olmaya başladı. Çin şimdi bu algıyı değiştirmek amacıyla propaganda faaliyetine başlama kararı aldı. Bölgedeki baskı ve zulüm faaliyetlerinin arkasında olduğunu kaydeden Çin yönetimi olayların çarpıtıldığını ve batılı ülkelerin yanıltıldığını iddia etti. Tibet'te 2009 yılından bu yana 120 Tibetli Çin'in uyguladığı zulüm politikalarına tepki olarak kendilerini ateşe verdi. Kendini yakanların çoğu öldü. Doğu Türkistan'da da Nisan 2013'ten bu yana 100'den fazla Müslüman, Çinli asker ve polisler tarafından öldürüldü. Şok iddia. İsrail'in Yunanistan'dan İran'a F-4 parçası sattığı bilgisi basına sızdırıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın satışla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. İsrail basını ise satışın ilk olmadığını vurguladı. İngiltere'nin Telegraph gazetesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın İsrail'in İran'a silah sattığı iddiaları hakkında soruşturma başlattığını yazdı. İsrail ile İran arasında ortaya çıkarılan silah ticaretinin, iki ülke arasındaki düşmanlığın arka planında farklı ve karmaşık bir ilişki kurulduğunu ortaya koydu. Yunanistan basını da İsrail'in Aralık 2012 ve Nisan 2013 tarihlerinde iki kez daha İran'a silah sattığını öne sürdü. İsrail'den İran'a gönderilen askeri teçhizatın İsrail'in Binyamina Givat Ada bölgesindeki bir limandan gerçekleştirildiği bildirildi. Sadr siyasetten çekiliyor. Irak'taki lider Mukteda Es-Sadr, siyasi, kültürel ve içtima alanında yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren tüm ofislerin kapatılmasını istedi ve hareketinin siyasi hayattan çekileceğini açıkladı. Sadr, kendi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında bundan sonra siyasette ilgilenmeyeceklerini, parlamentoya girmeyeceklerini, kurulacak hükümetlere ortak olmayacaklarını belirtti. Irak parlamentosunda görüşülen ve tartışmalara neden olan parlamenterlere özel ayrıcalıklı yasanın çıkması için Sadr hareketi liberal kanatla beraber hareket etmişti. Çıkan yasadan sonra bu kararın alınması dikkat çekiyor. Şii lider Mukteda Es-Sadr daha önce tahsilini sürdürebilmek için görevini Sadr hareketi içindeki güvendiği kişilere bırakmıştı. Çölün ortasında gözaltı merkezi. İsrail'in güneyinde Aralık ayından bu yana Afrikalı göçmenler için açık hava gözaltı merkezi olarak kullanılan merkeze dünyanın tepkisi büyüyor. Tel Aviv yönetimi çölün ortasında etrafı tellerle çevrilmiş Holod isimli tek katlı merkezde ülkeye yasa dışı yollarla giren ve sığınmacı olarak tanınmak isteyen Afrikalıları tutuyor. İsrail Yüksek Mahkemesi yasa dışı göçmenlerin 3 yıldan fazla cezaevlerinde tutulmasını Aralık ayındaki kararıyla durdurmuştu. Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti de o tarihten beri sınır dışı etmek istedikleri göçmenleri resmi cezaevleri yerine Holod'da toplamaya başladı. Üstelik İsrail yasalarına göre göçmenler burada süresiz tutulabiliyor. Müslümanlara yoğun takip. ABD'nin New Jersey eyaletinde bir mahkeme Müslümanların camilerde ya da bir araya geldikleri başka yerlerde polis tarafından yoğun bir şekilde takip edilmesini anayasaya uygun buldu. 2012 yılında 8 Amerikalı Müslüman, New York polisinin kameralı takiplerinin dini ve etnik bir grubu hedef almasından dolayı anayasaya aykırı olduğu, camilerde, lokantalarda ve okullarda suçsuz insanların takip edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuşlardı. Mahkeme kontrollerin terör planlarının filizlenmesini engellediğini iddia etti. Amerikalı Müslüman davacıları temsil eden Anayasa Hakları Merkezi Sözcüsü Bahar Azmi kararın Müslümanlara yapılan ayrımcılığa hukuki izin verdiğini söyledi.
Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde Ukrayna'yı iç savaşın eşiğine getiren olayların detaylarını konuşacağız. Batı ile Rusya arasında nüfus kavgasının nedenlerini ve muhtemel sonuçlarını, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin geleceği başta olmak üzere Ukrayna'daki olaylar etrafında gündeme gelen soruların cevaplarını Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halit Kurtbey ile konuşacağız. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programındaki beraberliğimiz sürüyor. Bu bölümde bizlere Yardımcı Doçent Doktor Halit Kurtbey eşlik edecekler. Halil Bey ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de uzun zamandır yaşanan protesto eylemlerinden yola çıkarak Batı dünyası ile Rusya arasındaki Ukrayna üzerinden yürütülen rekabetin, belki daha doğru bir ifadeyle çıkar kavgasının ayrıntılarını konuşacağız inşallah. Malum Ukrayna hükümetinin geçen Kasım ayında Rusya ile anlaşmaları gerekçe göstererek Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imza atmaması ülkedeki AB yanlısı muhalefeti sokağa dökmüştü. Bir ara durulur gibi olan eylemler geçen haftadan itibaren çok daha şiddetlendi ve 100'e yakın kişinin öldüğü ifade ediliyor bu çatışmalar sırasında. Ukrayna hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmelere aracılık eden Avrupa Birliği heyetinin çabalarıyla yeniden bir uzlaşı sağlandığı görülüyor. Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamaya göre Yanukovyç ülkede istikrarın sağlanması ve daha fazla kan dökülmesini engellemek için bazı adımlar atılması gerektiğini, bu çerçevede 2004 anayasasına geri dönüleceği ve erken seçime gidileceğini ifade etmişlerdi. Gösterilerde gelinen noktayı özetlemesini isteyerek Sayın Hocam'dan başlayalım isterseniz. Ondan sonra nasıl oldu da ülke iç savaşın eşiğine kadar geldi Sayın Hocam?
Öncelikle tüm dinleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlayarak başlayalım. Bundan birkaç ay kadar önce biz yine bir Ukrayna'yı konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Evet.
Orada Ukrayna'nın genel coğrafyasından ve demografik yapısından bahsederken de şunu söyleyerek bitirmiştik. Yani gelecekte Ukrayna Avrupa Birliği ile Rusya arasında büyük bir kavgaya sahne olacak. Ve bu arada ya Putin'in desteğindeki Rus yanlısı bugünkü Yanukovyç yönetimi kazanacak veya Avrupa Birliği'nin desteklediği Timoşenko'nun liderliğindeki muhalifler kazanıp Avrupa Birliği taraftarı veya ülke Dnieper Nehri'den itibaren bir karpuz gibi ikiye bölünecek. Geçenlerde yeni bir olgu daha ortaya çıktı. Kırım Meclis Başkanı gerekirse biz de ayrılırız diye bir beyanatta bulundu. Buradan da ülkenin ikiye değil üçe ayrılabileceği konusunda bile söylentiler, rivayetler var. Çünkü Kırım Yarımadası'nda Ukrayna'ya bağlı olmasına rağmen Rus nüfus çoğunlukta, Ukraynalılar ve %15'te Tatar nüfus var. Dolayısıyla da orada da çatlak sesler çıkmaya başladı. Bugünü anlayabilmek için de geçmişten gelen problemleri ve bugün dışa vurumunu bilmemiz gerekiyor. Gösteriler bu işin son perdesi ve bugünü nasıl değerlendireceğiz derseniz, aslında 31 Mayıs'ta Türkiye'deki gezi olaylarının aslında değişik bir versiyonu olarak da Ukrayna Kiev'deki hadiseleri görmek mümkün. Yani kendiliğinden hasıl olmuş, birdenbire insanlar hak, özgürlük, adalet, hürriyet istemek için oraya gelmiş değiller. Bu işin perde gerisinde
belki kökenlerinde yatan başka sebepler.
Avrupa Birliği ile bağımsız devletler topluluğu, yani Almanya, Fransa'nın başına çektiği Avrupa'nın Batı yanlısı liderliğiyle Putin'in başına çektiği Şanghay Beşlisi ve bağımsız devletler topluluğu arasında bir paylaşım mücadelesidir. Yani şöyle bir hat çizersek, Ukrayna, Türkiye, Mısır. Bu üç ülke Mayıs ayında düğmeye basıldı ve bu ülkeler birdenbire kendi içerisinde çalkantılara sahne olmaya başlandı. Buradaki mücadele şu, dinleyicilerimizin de daha iyi algılayabilmesi için, dünyada aslında şu anda var ola gelen büyük bir savaş var. Bu savaş sermaye ile milli devletler arasında savaştır. Yani biz bakınca işte Amerika diyoruz, işte Avrupa diyoruz, Türkiye diyoruz, ama bu Amerika'nın içerisinde başka bir Amerika var. Avrupa'nın içerisinde başka bir Avrupa var. Bunu daha iyi açıklayabilmek için şunu söyleyelim. Mesela Amerika'nın içerisinde neokon dediğimiz, sermayeye, paraya hükmeden, silah sanayine, petrol türevlerine ve finansa, dünyadaki finansa hükmeden ve artık devletlerin önemsiz olduğunu, itibarsızlaştırılarak çok uluslu şirketlerin artık devletlerin yerine ikame edilmesini savunan bir görüş bu. Bunlar özellikle ekonomisi zayıf olan ülkelerde, mesela çeşitli renklerde turuncu devrimler, pembe devrimler yapılıyor. Çünkü insanlar işsiz. O, yani aylık 100 dolara iş bulabilenlerin çalıştığı bir ülkede siz 15-20 milyon doları götürdüğünüz zaman o ülkede kadrolu provokatörleri bulmanız, sokaklara dökmeniz çok kolay oluyor. Böylece de istediğiniz yönetimi getirebiliyorsunuz. Fakat buradaki bir diğer karşı cephe ise hala milli devletlerin güçlü olduğunu savunan liderler. Enteresandır, Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama, Rusya'da Putin, Türkiye'de Tayyip Erdoğan gibi liderler bu çok uluslu güçlere karşı hala milli devletlerin var olabileceğini ve bu çok uluslu şirketlere direnilebileceğini savunuyorlar. Mesela Türkiye'de bu daha henüz bir başarıya ulaşamadı. Ukrayna'da Putin buna çok büyük direnç gösteriyor ama Mısır'da başarıya ulaştılar. Yani kavga aslında büyük bir iki farklı gücün birbiriyle güç mücadelesi.
Evet, evet. Şimdi bu Ukrayna'daki krizin özelinde şu söyleniyor, ekonomiyle ilişkilendirdiğiniz evet, için Ukrayna'daki kaosun oluşmasında IMF'in çok büyük etkisi olduğu söyleniyor. Evet. Yani IMF'in yeni standby için ağır koşullar dayatması Ukrayna yönetimini Rusya'nın kucağına ittiği ifade ediliyor. Ekonomik tablonun krizin derinleşmesindeki rolü nedir peki hocam?
Şimdi Ukrayna'yı şöyle tanımlayabiliriz. Ukrayna Rusya'dan sonra Avrupa'nın en geniş topraklara sahip olan ülkesi. 610 bin kilometre kareye yakın bir arazisi var. Ve arazisinin de üçte ikisi verimli topraklardan oluşuyor. Çernezyum dediğimiz tahıl olarak, yağ bitkileri olarak, yani Avrupa'nın ekmek teknesi. Yani bütün Avrupa'yı, Rusya'yı besleyebilecek potansiyele sahip. Artı önemli taş kömürü ve demir çelik sanayisi var Rusya sınırına yakın. Fakat bu ülkenin petrolü ve doğalgazı yok. Petrol ve doğalgaz da Rusya'ya bağımlı. Sovyetlerden 1991 yılında ayrıldıktan sonra, bağımsızlığını sağladıktan sonra yeterli kapital ve sermaye birikimi olmayınca o tarımda değişim ve dönüşümü tam sağlayamadığı için bir taraftan boru hatları vasıtasıyla Rusya'ya muhtaç, diğer taraftan teknolojisini ve gelişmesini tamamlayabilmek için taze para olarak Batı Avrupa'ya muhtaç. Avrupa Birliği Türkiye'ye yapmış olduğu oyunu diyeyim, Ukrayna'da denemek istedi. Bize 50 yıldır bir havuç gösteriyor. Ne
diyor.
Avrupa Birliği'ne alıyor, ne de bizim başka bir dünyayla birlik olmamızı engellemek için de perdeleme yapıyor. İşte Ukrayna'yı da Rusya'ya kaptırmamak için Avrupa Birliği bir böyle sürekli bir elma şekeri gösteriyor. Fakat az şeyler verip çok tavizler kapatmak istiyor. İşte burada da Ukrayna halkı şunu gördü. Putin restini çekti Rusya. Dedi ki eğer siz Avrupa Birliği'ne girerseniz vanalar bende. Yani petrol ve gaz vanalarını kısarım. Size de kredi falan açmam. Ama öbür türlü benden yana tavır koyarsanız veyahut da işte bugünkü yönetimi desteklerseniz milyar dolarları bulan kredi açarım. Şimdi Rus halkı bu resti görünce son seçimlerde işte bugünkü yönetim iş başına geçti. Yanukovic, Timoshenko muhalefete düştü. Orada yolsuzluk davalar oldu vesaire. Şimdi burada dikkati çeken unsur şu. Avrupa Birliği şayet Romanya'ya, Bulgaristan'a, Doğu Avrupa'ya yapmış olduğu gibi hızlı bir şekilde Ukrayna'yı da bünyesine almayı deneseydi bu olayların hiçbiri olmazdı. Ama Ukrayna biraz daha ölçek olarak büyük bir ülke. Yani nüfus olarak 50 milyona yakın bir nüfusu var. Alanı geniş. Diğerleri küçük olduğu için onu hazmedebilme kapasitesi olduğu için. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 1991 ile 2004 arasında Doğu Avrupa'dan 10 ülkeyi aldı bünyesine.
Evet.
Litvanya, Letonya, Estonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, en son Romanya ve Bulgaristan. Bunların hiçbirinin ekonomisi, demokrasi standartları Avrupa Birliği'ne uymuyordu. Türkiye'den çok çok daha geri. Fakat Avrupa Birliği şunu gördü. Eğer 90'lı yıllardaki o türbülans döneminde, yani Sovyetlerin dağılıp Rusya'nın daha henüz kendini toparlayamadığı Yeltsin döneminde hızlı bir hamleyle bütün Doğu Avrupa ülkelerini Avrupa Birliği'ne aldı. Eğer isteseydi Ukrayna'yı da o dönemde alabilirdi. Rusya da buna karşı çıkacak gücü de yoktu, enerjisi de yoktu. Ama o dönemde oyaladı Avrupa Birliği. Bu oyalama taktikleri neticesinde Ukrayna ne tam kendini Batı normlarına göre altyapısını yenileyebildi ne de Rusya'dan bağımsız olabildi. Çünkü bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sovyetler Birliği'nden sonra bağımsız devletler topluluğuna tekrar üye oldu.
Evet.
Enerji olarak Rusya'ya bağımlı kaldı. Üstelik kendi içerisinde doğu sınırlarında hatır sayılır 1/3'e yakın bir Rus nüfus olduğu için Ukrayna bu çalkantıları hep yaşadı ve bundan sonra da yaşayacaktır.
Evet. Yani şu da anlaşılabilir mi? Ekonomik sebeplerin haricinde Ukrayna toplumunun tam ortadan ikiye bölünmesinin sebebinin sadece ekonomik gerekçelerle mi izah etmek mümkün? Yoksa onun haricinde toplumsal bir takım farklılıklar söz konusu olduğundan dolayı da mı bir kaos yaşanıyor?
Şöyle diyelim. Ukrayna'yı biz coğrafyacılar ülkenin tam ortasından kuzeyden gelip Karadeniz'e kadar gelen Dinyeper Nehri var. Dinyeper Nehri'nin doğusunda kalan, Dinyeper Nehri ile Rusya sınırı arasında kalan bölgede nüfusun çoğunluğunu Rus asıllılar oluşturuyor. Ve bunlar Rusya ile birlikte bir gelecek hayali kuruyorlar. Yani geleceklerini Şanghay Beşlisi'nde, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda ve Rusya ile birlikte bir dünya hayal ediyorlar. Fakat daha geniş bir coğrafyayı kaplayan, yani Kiev'den, Dinyeper Nehri'nden Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya sınırına kadar olan batıdaki daha büyükçe ve genişçe bir coğrafya ise geleceklerini Avrupa'da. Bunlar Ukraynalılar. Yani Rus kökenli Ukraynalılar ise Avrupa ile bütünleşmek, Avrupa Birliği'nin bir parçası, işte demokrasi, özgürlük, insan hakları vesaire bu hülyaları, bu hayalleri yaşıyorlar. Hatta Kırım Yarımadası'ndaki Tatar Türklerine de sorduklarında Mustafa Cemiloğlu'na siz hangi tarafın kazanmasını istiyorsunuz veya siz hangi taraftan yanasınız dendiğinde biz aslında Batı yanlıların kazanmasını isterdik. Çünkü işte onlar demokrasi, insan hakları vesaire derken biz de bir takım
önümüz daha açılır bu anlamda.
Bir takım işte haklar elde ederiz diye düşünüyorduk dediler.
Dini anlamda da bir bölünmüşlük söz konusu mu?
Yok. Ortodoks Hristiyan hepsi. Fakat Ortodokslukta malumunuz Katoliklik gibi değildir. Mesela bütün dünya Katoliklerinin Vatikan'da bir tek ruhani liderleri ve tek kiliseleri vardır. Vatikan. Roman Katolik, Brezilya'daki de, Filipinler'deki de, Fransa'daki de Vatikan'a bağlıdır. Fakat Ortodokslukta kilise ile devlet iç içedir. Yani şöyle ifade edelim. Batı'da laikliğin çıkış sebebi de odur zaten. Yani Katoliklikte devlete hükmetmeye çalışan bir din anlayışı vardır. Ortodokslukta ise devletin kontrolünde bir Hristiyanlık anlayışı vardır. Dolayısıyla Rus Ortodoksluğuyla Ukrayna'nın ki, Bulgar'la Yunan'ın ki önce devlet çıkarını önceleyen bir din anlayışıdır. Yani Yunan derin devletiyle Rus derin devletiyle kilisesinin çıkarları hep örtüşmüştür tarih boyunca. Burada da kiliseler arasındaki fark devletlerin milli çıkarlarıyla ilgilidir. Yoksa yani akidevi olarak bir fark yoktur. İkisi de Ortodoks Hristiyandır.
Evet. Sayın hocam, şimdi şurası net gözükülüyor. Ukrayna'nın geleceği Rusya ile Batı dünyasının ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine bağlı. Gerçekten nasıl şekillenecek Rusya ile Batı dünyasının geleceği? Yani bunu Ukrayna üzerinden de veyahut da bölgesel ve küresel meseleler üzerinden de değerlendirebiliriz. Ukrayna üzerinden değerlendirildiği zaman gördüğü kadarıyla Rusya Ukrayna üzerindeki ağırlığını, nüfuzunu kaybetmek istemiyor.
Evet. Şimdi aslında dünya değişiyor. Değişen dünya şartlarında ülkelerin de dünya güç arenasındaki özgül ağırlıkları değişiyor. Mesela 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği dağıldı ve Rusya dünya güç denkleminde etkisiz eleman konumuna düştü. Bütün eski Sovyet coğrafyası talan edildi. Çok uluslu şirketler özelleştirme adı altında Romanya'da, Bulgaristan'da, Ukrayna'da, Rusya'da her şeyi talan ettiler. Sonra Putin geldi, o oligarhları Rusya'dan çıkardı. Rusya içerisindeki bütünlüğü sağladı. Ve yavaş yavaş o arka bahçesi olan eski bölgelere bakmaya başladı. Avrupa Birliği ise Ukrayna'yı tabiri caizse çantada keklik gibi gördü. Biz bunları her halükarda, bunlar bize gelip üye olmak isteyecekler. Biz de işte şartlarımızı, istediğimiz şartları dayatalım. Fakat 2007-2008 yıllarında şöyle bir değişiklik oldu dünyada. Birçok kişi bunun farkında değil. Bu olimpiyatların olduğu sıralardı. Güney Osetya ile Kuzey Osetya, Gürcistan'la Güney Osetya arasında bir mücadele olduğu sırada Rusya müdahale etti. Amerika'ya da meydan okudu. O günden sonra Rusya Amerikan etkisini Balkanlarda, Kafkaslarda sürekli olarak geriletmekte ve birçok dünya siyasi olaylarında da veto kartını kullanmakta ve şu anda Suriye hadisesinde çözümsüzlüğün bir sebebi de Rusya inisiyatifi ele almaya doğru gidiyor her geçen gün. Yani kısaca 2008'den sonra dünya sahnesine Rusya tekrar çıktı. Tıpkı Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler olduğu gibi şu anda Putin bana rağmen bu bölgede Avrupa Birliği ve Amerika'ya at oynattırmam diyor. Yani buralar benim eski arka bahçem diyor. Bu Ukrayna olsun, Kafkaslar, Orta Asya. Dikkat ederseniz Orta Asya'dan, Kafkaslardan batılı çok uluslu şirketler ya elini yavaş yavaş çekmeye başladı veya Rusya'yla ortak iş yapmaya başladı.
Evet.
Bu nedenle de Ukrayna'da da benim kanaatim şudur ki şu andaki göstericileri destekleyen, onlara her türlü altyapıyı veren Avrupa Birliği ve Amerika.
Evet.
Perde gerisinde. Fakat bu iş biraz daha çığırından çıkacak olursa Putin bunların hiç gözünün yaşına bakmadan gerekirse çok daha kanlı bir şekilde bunları bastıracaktır. Ve yani Batı yanlısı yönetimin kolay kolay iktidara evet. gelmesine müsaade etmeyecektir. Seçim yani, olacak diyelim.
Bir darbe söz konusu dahi konuşuluyor dediğiniz gibi.
Yani en son kertede diyelim ki bu Batı yanlıları, göstericiler galip geldi. Yönet işte seçim oldu, şu oldu, bu oldu. 3 ay sonra, 3 yıl sonra yönetim Avrupa Birliği ve Amerikan yanlılarının işte Timoshenko ve onun ekibinin eline geçti. Bu defa Rusya Ukrayna'dan, ben eskiden 2 devlet çıkar diyordum, 3 devlet çıkacaktır. Yani Doğu Ukrayna Rus yanlısı bir devlet, Kırım'da özerk bir bölge olarak ayrılır. Geri kalan batısı da ancak o şekilde Avrupa Birliği ile flört evet. yapmaya ve onunla birleşmeye. Yani bu bütün bir Ukrayna'yı Rusya kesinlikle Avrupa Birliği'ne girmesine müsaade etmez. Çünkü orada demografik olarak, nüfus olarak da Rusya'nın o bölgede nüfusu var. Doğrusu Ukrayna'da da çok zengin taş kömür yatakları evet. var. Donetsk havzasında orayı Rusya bırakmaz Batılılara.
Sayın hocam, şimdi bu Avrupa Birliği ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yürüyen nüfus mücadelesinde bağımsız devletler topluluğu nerede duruyor peki?
Şimdi bağımsız devletler topluluğunu şöyle kısaca tanıtacak olursak, Sovyetler Birliği malumunuz 22 milyon kilometre kareye yayılmış 15 cumhuriyetten oluşuyor idi. O yıllarda 1989-90'lı yıllara gelince baktılar ki işte yeniden yapılanma, Glasnost, Perestroika bir çare vermedi. Kral çıplak dendi ve Sovyet İmparatorluğu çöktü. Bu dağılan imparatorluk içerisinde önce 3 tane cumhuriyet, Baltık Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Estonya ilk bağımsızlığını ilan etti. Ve Avrupa Birliği adeta sezeryanla bir anne karnından çocuğu alır gibi apar topar bu 3 ülkeyi bünyesine kattı. Yani Sovyetlerden kalma 3 cumhuriyet, Litvanya, Letonya, Estonya. Kafkaslar'da 3 bağımsız ülke vardı. İşte Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan. İşte Kafkaslar'daki sancının bir sebebi de o. Bağımsız Rusya 90'lı yıllarda dedi ki tamam herkes bağımsız oldu. Fakat dedi biz tekrar bir oluşum kuruyoruz. Bu oluşumun adı Sovyetler Birliği değil, Bağımsız Devletler evet. Topluluğu. Hı hı. Bu topluluğa dedi eski bütün Sovyet ülkelerini davet ediyoruz. 3 tanesi zaten kafadan gitti. 12 ülke kaldı. Bu 12 ülkeden bir tanesi olan Gürcistan dedi ki biz Bağımsız Devletler Topluluğu'na katılmayacağız. Hı hı. NATO'ya katılacağız.
Evet.
Biz Batılı olacağız. Avrupa Birliği'ne geçeceğiz. Dikkat ederseniz Abazya Gürcistan'dan koptu. Şu anda Abazya'da 300 bin insan yaşıyordu. Bunun da çoğunluğu Gürcüydü. Nüfusun yarıdan fazlasını Gürcistan'a sürdüler ve Rus kuvvetlerinin eşliğinde Abazya'dan bütün Gürcüler çıkarıldı. Güney Osetya'dan çıkarıldı. Yani Gürcistan'da iki devlet çıktı.
Evet.
Azerbaycan gireyim mi girmeyeyim diye düşünürken başına Karabağ meselesi açıldı. %20'si şu anda Ermenilerin işgali altında. Ve Ukrayna bağımsız devletler topluluğuna girdi. Fakat bağımsız devletler topluluğu üyesiyken Avrupa Birliği ile
flört etmeye
başladı. Ve Rusya'nın o çalkantılı döneminde henüz daha ekonomisini toparlayamadığı, IMF'nin kredilerine muhtaç olduğu ki 90'lı yıllarda IMF'den Rusya kredi aldı. 2000'li yılların ortasında bitirdi borcunu. Ondan sonra zaten dünyaya res çekmeye başladı. Yani şöyle bir kural vardır dünyada. Borç alıyorsanız emir de alırsınız.
Kesinlikle.
Yani bugün hı. Türkiye Başbakan böyle keskin konuşuyorsa Batı'ya karşı IMF'de borç bitti de ondan. Hı hı. Yani siz borçlunuz varsa böyle kolay kolay evet. sivri laflar konuşamazsınız.
Evet, kırılgan ekonomiye sahipseniz evet. efelenemiyorsunuz.
Evet.
Sayın hocam, bu Kiev'deki protesto gösterilerinin tavan yaptığı günlerde Ukrayna'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Kırım'ın parlamento başkanı Vladimir Konstantinov yaptığı bir açıklamada şöyle diyor. Ülkede durumun gerginleşmesi nedeniyle Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılabileceğini kaydetti.
Evet.
Kırım Tatar Meclisi ise açıklamaya tepki gösterdi. Yapılan karşı açıklamada şöyle ifade ediyor. Kırım ayrılamaz, bizim vatanımız Ukrayna deniliyor. Nasıl görüyorsunuz?
İşte az önce işaret ettiğim konuyu biraz daha açayım isterseniz. Hmm. Sovyetler Birliği döneminde Kırım'ın özellikle güney sahilleri Sovyet Politbürosu'nun rivierasıydı. Nasıl ki bizim Antalya, Bodrum sahillerinde hep böyle turistik tesisler, devlet memurlarının eskiden kampları vardı. Rusya, Sovyetler Birliği döneminde Rus elitlerinin yazlıklarını, kamp yerlerini hatta nüfusunu oraya iskan etmişti ve bugün Ukrayna'ya bağlı olmasına rağmen nüfusun %50'den fazlasını Ruslar oluşturuyor.
Evet.
Yani Kırım Yarımadası'nda nüfus dengesine baktığımızda yarıdan fazla Rus nüfus var. 1/3'e yakın Ukraynalı var. %15 civarında da Kırım Tatarları var. Şimdi Kırım'daki o parlamento başkanının ifadesi işte sular çok fazla bulanırsa biz de buradan bir özerklik, bir bağımsızlık çıkarırız. Çünkü çoğunluk Rus burada diyor. Yani oradaki tavır biz hemen Rusya'dan yana bir devlet oluruz veya özerklik oluruz. Peki Tatarların karşı çıkmasının sebebi ne? Diyor ki biz zaten yurdumuzdan bizi söküp atan, Sibirya'ya vagonlara doldurup götüren Ruslar, bugüne kadar yurdumuza döndürmeyen bütün sürgüne gidenler geldi. Sadece Ahıskalılarla bu Kırım Tatarlarının yurtlarına dönmesi engellendi. Biliyorsunuz Kırım'ın çok acı bir tarihi vardır. Fatih döneminde fethedilen Kırım 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'na kadar 300 yıldan fazla Müslüman ve Türk yurduydu. Ve Kırım'ın elden gitmesinin şöyle bir özelliği vardır 1774'te. İlk defa nüfusu Türk ve Müslüman olan toprak parçasını kaybetmiştik biz. Daha önce diyelim ki bir yerleri kaybettik ama orada yaşayan ahali zaten gayrimüslim. Yani Osmanlı'ya vergi vererek bağlı olandı. Yani Osmanlı'nın ilk kaybettiği topraktır Kırım.
Evet.
Ahalisi de Müslüman olan. İşte böyle bir coğrafyada yaşayan tamamına yakını %98'i Tatar Türklerinden ve Müslümanlardan oluşan bu coğrafyayı Stalin döneminde Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle Sibirya'ya, Orta Asya'ya sürülmüşlerdir ve geri dönmelerine de izin verilmemiştir. İşte son dönemlerde yumuşamaya bağlı olarak işte Mustafa Kırımoğlu başkanlığında birazcık göçler oldu. Onlara bir takım finansal destekler sağlandı bu Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde vesaire. %10-15'lik bir nüfus var. Hala göçle nüfus gelebileceğini, o gelen nüfusa bir takım altyapı hizmetlerinde bu Avrupa Birliği müktesebatı olursa bir takım yardımlar oluyor. İşte Kırım Tatarlarının batıdan yana tavır koymalarındaki sebep o. Ama parlamento başkanının mevcut Ukrayna Kiev hükümetine eğer siz çok fazla batı yanlısı olursanız biz de özerkliğimizi veya bağımsızlığımızı ilan eder demesindeki amaç ise Ukrayna genelinde olmasa da Kırım genelinde çoğunluk referandum yapsın Rus'tur. Evet. Yani %50'den fazla Rus'tur Kırım coğrafyasındaki nüfus.
Evet, yani şimdi bu Kırım özelinde bir Rus gazetecinin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama var. Ukrayna'nın bölünmesi durumunda 1954 yılında Ukrayna'ya verilen Kırım Yarımadası'nın tekrardan Rusya tarafından ele geçirilebileceğini ileri sürdü. Yani gazeteci bu konuda Rusya'nın önündeki engeli ise Kiev merkezi yönetiminden ziyade Türkiye olabileceğinin altını çizdi. Ne diyorsunuz hocam? Yani Türkiye'nin şimdi, pozisyonu ne olur böyle bir durumda?
Şöyle Türkiye ile Rusya'nın öyle bir ilişkisi var ki birbirine karşılıklı bağımlılık ilişkisi.
Yani, ekonomik anlamda özellikle.
Evet, ekonomik anlamda da siyasi anlamda da. Şöyle ki Türkiye Rusya'yla ekonomisini, siyasetini olumlu bir şekilde sürdürdüğü zaman yani ilahi bir denge. Onlarda olan bizde yok. Yani onlarda petrol, gaz, kereste, ham madde deposu biz onlardan alıyoruz. Bizde var olan işte bizim Antalya'daki sebze seralarımızın ürünleri oraya gidiyor. Onlar turist olarak bize geliyorlar. Karşılıklı bir şey.
Ama çok da denk değil hocam.
Tabii onların lehine biz bizim aleyhimize.
Evet, bizim.
Bir diğer konu bugün 142 milyon nüfusa sahip olan Rusya içerisinde nüfusun %8, %9'u Türk ve Müslüman. Yani bugün Rusya Federasyonu içerisinde toplam nüfusun %10'a yakını Türk ve Müslüman. Kafkas bölgesinde yine Türk olmayan Müslüman etnik toplulukları düşündüğümüzde %20'ye yakın Rusya bünyesinde bir Müslüman halklar var. Dolayısıyla Türkiye ile arası açıldığında aynı zamanda kendi içerisindeki bu Müslüman etnik unsurların da Rusya'ya karşı olan bağlılıklarında bir takım sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle iki ülkenin arasının iyi olması her iki ülke açısından da faydalıdır. Ama Kırım konusunda Rusya dayatma yaparsa bu ilişkiler zedelenecektir. Tıpkı Çeçen halkına zulmettiği dönemlerde Türk-Rus ilişkileri bir takım gerginliklere sahne olduğu gibi. Evet. Ama gönül ister ki Türkiye'nin Rusya ile iyi olması Batı'ya karşı elini de güçlendirir.
Evet Sayın Hocam, özetlersek Ukrayna'yı yakın bir gelecekte öyle pek parlak bir şey beklemiyor. Yani kolay kolay Ukrayna düzlüğe çıkacak yani, gibi gözükmüyor.
Ukrayna şöyle düzlüğe çıkar, bölünürse hani derdin mi var, öl kurtul, borcun mu var, ver kurtul derler ya.
Evet.
Eğer Ukrayna dediğimiz gibi o Dinyeper Nehri sınır olmak üzere bölünürse Batı yarısı Avrupa Birliği'ne girer. doğu yavrusu Rusya ile yoluna devam eder, o zaman kavga biter.
Evet.
Fakat bu haliyle seçimler olacak. Seçimi Rus yanlısı yönetim kazanırsa Avrupa Birliği sürekli orada provokatif eylemlere devam edecektir.
Hı hı.
Bunu çeşitli isimlerle. Avrupa Birliği yanlıları seçimi kazandığını düşünelim. Bu defa da sık sık Sibirya'dan gelen boru hatlarında arıza çıkacaktır.
Evet.
Yani Ukrayna'nın aldığı gaz ve petrolde, çünkü parasını ödeyemiyor günü gününe. Parayı ödemeyince de Putin vanaları kesiyor. Benden yana bir yönetim olursa diyor, enerjide bir sorun olmaz, sana 10-15 milyar dolar da kredi veririm diyor. Şimdi bu da seçimleri etkiler. Yani siz sıradan bir Ukrayna vatandaşısınız.
Evet.
Diyor ki Rus yanlısı yönetime oy verirsem petrolüm, gazım, enerjim garanti, bir de kredi geliyor. Avrupa işte insan hakları, demokrasi diyor ama geri, yani bu lafların arkasından, yani kesenin ağzını açmıyor Avrupa Birliği. Gerçekten de şu anda Avrupa Birliği ile ilgili en büyük talihsizlik, Avrupa'nın bir lideri yok. Hı-hı. Bakın Türkiye'de bir lider var, Rusya'da bir lider var, öyle ya da böyle. Ama Avrupa Birliği 28 ülkeden oluşuyor. Bir işte Merkel var, kadın, Alman başkan. O da mantalite olarak Avrupa Birliği küçük olsun, benim olsun. Dolayısıyla Türkiye de dışarıda kalsın, Ukrayna da dışarıda kalsın bir görüşe sahip. Dolayısıyla vizyon ve misyon sahibi liderleri yok Avrupa Birliği'nin. Hep böyle kendi küçük çıkarlarının, tıpkı bizim önceki koalisyon hükümetleri döneminde kendi partisinin ve kendi küçük çıkarının kavgasından başka hiçbir şey düşünmeyen küçük böyle koalisyon ortakları olur ya, Avrupa Birliği'ndeki liderlerin misyonu o kadar, vizyonu o kadar. Dikkat edin, Bosna'da, Ukrayna'da, Kosova'da sürekli problemler çıkıyor. Kan gövdeyi götürüyor, binlerce insan ölüyor. Amerika veya Rusya müdahale ediyor, kavga bitiyor. Yani Avrupa Birliği sadece konuşuyor.
Evet. Peki Türkiye-Ukrayna ilişkileri bağlamında, ekonomik anlamda özellikle ne kadar bir derinliği var ilişkilerin?
Şöyle ifade edelim.
Yani bu süreç böyle devam ederse ekonomik anlamda Türkiye'nin zararları?
Yok yok, bizim Ukrayna'dan 1990'lardan bu yana geleneksel olarak ithal ettiğimiz ürünler, bir hurda demir ithalatı yapıyoruz. Çünkü eski Sovyetlerden kalma bir hantal bir sanayisi var. Sürekli demir, ham demir ithalatı yapıyoruz. Türkiye'de bunu eritip işleyip Avrupa'ya bir işlemden geçirdikten sonra satıyoruz. Artı Türkiye sıvı yağ ve bazı tahıl ürünlerinde, mesela ayçiçek yağında vesaire eksiği vardır. Ukrayna'dan satın alır. Bir takım böyle ham maddeler alır. Oraya da teknoloji ürünler satar. Bunda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani
çok ciddi yatırımlar söz konusu değil mi Ukrayna'da Türk
yani,
yatırımcıların?
Elbette Türk yatırımcıların şu anda Batı Avrupa'da, Doğu Avrupa'da, dünyanın her yerinde var ama o yönüyle Ukrayna bizim için mesela bir Irak gibi, bir İran gibi, çok fazla böyle Libya gibi çok yoğun değil. Ama ilişkilerimiz hep belli bir düzeyde ve olumlu bir noktada gitmiştir. Yani Rusya ile kıyasladığımızda Ukrayna olan ticaret hacmimiz çok çok daha azdır. Ama bir Rusya ile bu Ukrayna krizi bizim ilişkilerimizi bozmaya veyahut da stratejik ilişkilerimizi bozmaya kalkarsa bunun bedeli çok çok daha vahim olur bizim ekonomimiz ve dış siyasetimiz açısından.
Evet Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Zaman gösterecek Ukrayna'nın geleceğinin neler getireceğini, Ukrayna'ya ve Ukrayna, daha doğrusu Rusya-Batı ilişkilerinde nasıl bir rol oynayacağını ilerideki günler bize gösterecek.
Son olarak bir şey ifade edebilir miyim?
Buyurun.
Bizim gençlerimizde, Mısır'da Tahrir Meydanı'na dolduran gençler de, şu anda Kiev Meydanı'ndaki gençler de hep şunu söylüyorlar. Özgür olmak, daha fazla haklara sahip olmak, refah içerisinde yaşamak. Fakat ülkenin kaynakları yakılarak özgür olunmuyor. Yani maalesef.
Evet.
Şu anda Ukrayna yanıyor.
Evet. Tamam.
Ve ekonomik olarak çöküşe gidiyor ve siz
2 derece birden daha düşürüldü krediyle.
Fakir olarak bir başkasına avuç açıp borç alarak özgür olsanız da o özgürlüğün bir anlamı kalmaz. Eğer enerji olarak Rusya'nın eline bakıyorsanız, sermaye olarak Avrupa Birliği'nin eline bakıyorsanız bunun adına özgürlük denmez. Veya Türkiye'de hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun, siz IMF'den gelecek 5-10 milyar paranın yolunu gözlüyorsanız siz bağımsız bir politika izleyemezsiniz. Bu nedenle tekrar ediyorum, borç alan emir alır.
Evet.
Onun için özgür olmak istiyorsanız borçsuz olacaksınız.
Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte yeni bir Dünya Gündemi programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.